Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Dün biraz rahatsızdım. Affınıza sığınarak evde dinlendim. Ekseni yapamadık ama bugün toparlayacağız. Hakikaten çok hareketli bir gündü dün. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in beklenmedik bir biçimde sabah saatlerinde Suriye'deki Rus güçlerinin konuşlandığı Laskiye'deki Humeymim hava üssünde başlayan macerası Mısır Kahire'nin ardından Ankara'da akşam saatlerinde sonuçlandı. Verilen mesajlar vardı. Bunlara bakacağız detaylarına ve Putin'in bu ziyareti ne anlama geliyor bunu anlamaya çalışacağız. Hafta sonundan epey birikmiş mesele var. Zarrab davası görülmeye devam ediyor. Tanıklıklara geçmiş vaziyette. Orta Doğu'da Kudüs başlığı tartışılıyor. En önemli başlık o. Trump yönetiminin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağı yolundaki karar Arap ve İslam coğrafyasında tepkilere sebebiyet verdi. Netanyahu hafta sonunda ve dün de Avrupa Birliği liderliğiyle görüştü. Pek umduğunu bulamamış gibi bir manzara var ortada. Bunun detaylarına bakacağız. Suriye'den, Amerika'dan, Donald Trump yönetiminin kendi iç kaynar kazanından başlıklarım olacak programın ilk yarısında size aktaracağım. İkinci yarısında programı Moskova'ya bağlanacağız. Yine Kerim Has'a bağlanacağız. Moskova Devlet Üniversitesi'nden ve Vladimir Putin'in bu son hamlesinin ne anlama geldiğini soracağız. 14'ünde de Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklaması olacak. Sorular yönelttiği yıllık basın toplantısı olacak ve büyük olasılıkla da Mart ayındaki Rusya'da başkanlık seçimleri için adaylığını açıklaması bekleniyor. Kerim Has'la detayları konuşacağız. Suriye, Mısır, Ankara, Türkiye ziyaretleri ve Rusya'nın ortadaki durumunu detaylı anlamaya çalışacağız bu son hamleyi. Bizleri 106.4 İstanbul, Bursa, 93.4 Kocaeli'nden, ayrıca Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan ve rsfm.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Vladimir Putin 2015 30 Eylül'de başlayan Suriye hükümetiyle yapılan savunma anlaşmaları uyarınca davet üzerine başlayan operasyonlardan bu yana ilk kez Suriye sahasına indi. Laskiye'deki Humeymim hava üssü, ki Rus güçleri burada konuşlu. Tartus'ta da donanma üssü var, genişletilmiş halde. Terörizmle mücadelede ve IŞİD'le mücadelede öne çıkan iki üstü. Burada devlet başkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad tarafından karşılandı. Putin Humeymim'de bir açıklama yaptı. Rus askerleriyle bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov eşlik etti kendisine. Savunma Bakanı Sergey Shoigu yanındaydı. Rus güçlerin daimi konuşlanma noktalarına geri çekilmeye başlanması emrini verdi. Herkes tabii aman Rusya tekrar çekildiğini açıkladı, çekiliyor işte tarzında yorumlara sebebiyet verdi bu açıklama, ama belirtmek lazım. Rus güçlerin daimi konuşlanma noktalarından kastı Humeymim ve Tartus üssü olsa gerek. İki tane önde gelen nokta var. Tabii ki aşama aşama, kademe kademe çekileceklerini daha önce Savunma Bakanlığı da duyurmuştu. Ama bu Rusya'nın Suriye'de işi bitti, çekiliyor anlamına zaten gelmiyor bu açıklama, belirtmek lazım. Putin de teröristler kafalarını yeniden kaldırırlarsa hiç görmedikleri saldırılarla vururuz diyerek Rusya'nın daha kalıcı bir biçimde, kesin bir biçimde Suriye'den zaten çekilmediğini de sergilemiş oldu. İki daimi konuşlanma noktası olacağını da belirtti burada. Cumhurbaşkanı Esad'la görüşmesinde de daha çok siyasi geçiş sürecine odaklanması dikkat çekiciydi. Son Soçi zirvesinde de aslında aynı şeyi yaptı. Farklı Suriye'de etnik grupların, farklı dini grupların bir araya gelip yeni anayasa, seçimler vesaire hepsini çalışacağı bir Suriye halkları kurultayı düzenlemesi, Ulusal Diyalog Kongresi deniliyor artık buna. Rusya'nın hedefi aslında Aralık'ta toplanacaktı ama tabii sahada bin bir tane zorluk var. Şimdi IŞİD temizlendi, bitti deniliyor ama bu artık terör operasyonlarına bırakmış durumda kendisini. Bunu da savunma yetkilileri söylüyorlar. Yani iş bitti diyen kimse yok ama bir halifelik düzeni olarak belli bir toprak parçasında şehirlerdeki iş bitti. Şimdi artık terör operasyonlarına kaldı iş. Bir de İdlib var tabii, çok önemli. Türkiye'de işte burada bir takım militanları ılımlılaştırma merkezleri kurarak işe soyunmuş vaziyette Fırat Kalkanı bölgesinde eski IŞİD'cileri, El-Kaide'cileri bir şekilde normal hayata döndürmeye çalışma misyonu da üstlenmiş vaziyette. Putin dolayısıyla Ulusal Diyalog Kongresi'ne önem veriyor. Rusya önem veriyor. Esad da terörle mücadelede destek nedeniyle kendisine teşekkür etti. Rus pilotlarla bir araya geldi vesaire. Bir de görüntü vardı, bir general Putin askerlere askeri açıklamayı yapmak üzere yürürken arkasında Esad'ı tutarken gözüküyor. Bu anlaşılan o ki protokolle ilgili bir şey. Yani devlet başkanı gidecek, kendisi açıklama yapacak. Bu daha önceden Esad'a söylenmemiş olsa gerek. O da arkasından yürümeye kalkınca kolundan tuttuğu görüldü. Ve tabii ki bu kendi topraklarında ikinci pozisyona düştü, tali pozisyona düştü yorumlarına sebebiyet verdi. Anlaşılan o ki bir protokol meselesi, kimin nerede duracağı önceden söylenmemiş Rus üstünde Suriye'deki. Evet, Putin daha sonra Mısır'a geçti. Öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile bir araya geldi. Hem ikili ilişkiler hem de Kudüs meselesi tabii gündemdeydi. Hem de Suriye gündemdeydi. Dikkat çekici bir biçimde son yıl aylarda ben de size aktarmaya çalışıyorum. Sırası geldiği zaman Mısır'da hava üslerinin, deniz üslerinin Rusya Federasyonu tarafından kullanımına dair haberler geliyordu aslında, pazarlıkların yürüdüğüne dair. Şimdi de öngörülebilir bir gelecekte hava üslerini bölgesel faaliyetleri için Rusya'nın kullanma arzusu olduğu anlaşılıyor. 7 milyar doları bulan yatırım projeleri var Rusya'nın Mısır'da. Yine Süveyş kanalında özel Rus ekonomi bölgesi tesis edilmesinin önemini vurguladı el-Sisi ortak açıklamada. Putin de bu bölgenin Rus mallarının Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya dağılımı için bir terminal olabileceğini belirtti. Daba'da nükleer santral inşası var. Tıpkı Türkiye ile olduğu gibi Mısır'la da böyle bir nükleer santral ve nükleer yakıt sağlanması konusunda bir anlaşma imzalandığını belirtelim. 4 ünite inşa edilecek 30 milyar dolarlık projeye göre. Turizm ilişkileri var. Rus uçağı düşürüldüğünden beri epey bir kesintiye uğramıştı. Yeniden uçuşların başlatılmasını da ele aldılar. İkili ilişkiler de böyle. Burada tabii dikkat çeken Suriye ve Kudüs meselesiydi. Putin nitekim el-Sisi ile birlikte Mahmut Abbas Filistin lideri ve Ürdün Kralı Abdullah'ın katılımıyla üçlü zirveye de yerini aldı. Orta Doğu'ya dair son durumu görüştü. El-Sisi Suriye konusunda Rusya'nın yanında, aslında epeydir böyle. Nitekim el-Sisi Ulusal Diyalog Kongresi'ne verdikleri önemi, çabaları için Putin'e teşekkür etti. Suriye topraklarının temizlenmesine yönelik teşekkürlerini vurgulaması el-Sisi'nin dikkat çekti. Kalıcı barıştaki rolünden ötürü Rusya'ya el-Sisi'nin teşekkür etmesi. Biraz körfez hattından ayrılıyor Rusya'nın, Mısır'ın Suriye konusundaki tutumu. Ta baştan beri bunun altını çizmek lazım. Putin ise aslında Türkiye'de daha sonra gelip de vereceği mesajları ilk Mısır'da söyledi. Yani Ankara'ya gelip verdiği mesajlar yeni değildi bu anlamıyla. Suriye Diyalog Kongresi'ne çeşitli muhalif grupları dahil etme arzularını dile getirdi. Trump'ın Kudüs açıklamasına gelince burada el-Sisi pervasızlıkla eleştirdi Trump'ın kararını, tek başına Kudüs'ü İsrail'in başkenti sayma kararını. Ve Rusya'nın da Orta Doğu'da Filistin-İsrail barışında yardımcı olma çabaları. Son dönemde dikkat çekici bir şekilde İsrail ile ilişkileri çok iyi Rusya'nın. Aynı zamanda Mahmut Abbas da kaç kere Moskova'ya gitti geldi. Böyle bir şekilde bir o Orta Doğu barışında bir Rusya'nın ismi anılıyor. Bir takım girişimler var. Henüz tam böyle Amerika'nın yerini alabilecek noktada değil ama bir girizgahı olduğunu belirtmek lazım. Dediğim gibi el-Sisi Suriye'deki kalıcı barış bulmadaki rolü, çatışmasızlık bölgelerine Mısır'ın katkı yaptığını belirtelim. Suriye'de Mısır'ın başka katkıları da var Rusya'ya. Ve Ulusal Diyalog Kongresi toplama girişimlerine destek buldu. böyle bir Trump'a da dokundurdu pervasız diye. Bir de Libya önemli burada, hem Rusya açısından önemli, zaten Mısır ziyaretinin ana temalarından biri de Libya. Çünkü Rusya'nın soğuk savaş döneminden bu yana Libya'da önemli yatırımları vardı ve Kaddafi'nin devrildiği rejim değişikliği sürecinde bunları kaybetmişti. Şimdi Mısır'la güvenlik çıkarları da örtüşüyor ve Halife Haftar güçlerini, Libya ordusunu, güçlerini iki ülkenin de desteklediğini biliyoruz Libya'da. Dolayısıyla bu konuda ele alındı. Ve Mısır lideri Libya'da NATO'nun 2011'de sebebiyet verdiği facia savaşı mütakiben Libya devletinin çökmesinden duydukları kaygıları ve bunu telafi için harcanan çabalar için de teşekkür etti. Demek ki Libya üzerinde de bir Mısır-Rusya işbirliğinin zemini yoklandı, öyle anlaşılıyor. Putin ise aslında Kudüs konusundaki ilk açıklamayı, Rus dışişleri açıklamasının daha önce paralelinde bir açıklama olduğunu belirtelim. İlk açıklamayı burada yaptı, Ankara'ya gelmeden önce yaptı. Dedi ki Trump'ın Kudüs açıklamasını değerlendirirken olası İsrail-Filistin anlaşması öncesinde atılacak herhangi bir adımın yapıcı olmayacağını söyledi, istikrarsızlık yaratacağını söyledi. Bu konuda Rusya'nın tutumu açık. BM Güvenlik Konseyi kararları ve kabul edilen tüm kararlar Filistinlilerle İsrail arasındaki diyaloğun sonucuna zarar verecek bir aşamaya olumlu yaklaşmadıkları, istikrar bozabilir. Aksine çatışmaya sebebiyet verebilir. Tartışmalı konularda iki tarafın da çıkarlarını karşılayacak, uluslararası toplumu uyarınca, kararları, yasalar uyarınca adil, uzun vadeli anlaşmaya ihtiyaç var. Resmi tutum bu. Rusya'nın Batı Kudüs'e taşıdığını anımsatalım. Geçen baharda Rusya'nın büyükelçiliğiyle, ama Doğu Kudüs değil, Batı Kudüs olarak, bu arada Tel Aviv değil, yani Rusya artık Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyor. Evet, sonra Ankara'ya geldi akşam saatlerinde Vladimir Putin. Orta Doğu, Suriye'yi de ele aldılar. Ticaret hacmi, ekonomik ilişkiler %36 oranında arttığı konuşuldu. Türk akımı konuşuldu, enerji güvenliği konuşuldu. Askeri işbirliği konuşuldu. S-400'ler konuşuldu. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi ahenk iktisadi beşeri ilişkilerimize yansıyor vurgusu yaptı. Ticaret hacminin artışına vurgu yaptı ve sonra meseleyi İsrail'e getirdi. Yangına körükle gidiyor dedi. Müslümanlarla beraber Hristiyanları ve aklı selim Yahudileri de hayal kırıklığına uğrattı. Trump'ın kararı, işte 4 Filistinli'nin öldürüldüğünü hafta sonunda gösterilerde anımsattı. Cenevre'deki sürece katkı sağlayacağız dedi Suriye'de. Daha ilave adım ne atabiliriz, istişare ettik dedi. Ama hep Cenevre sürecine demesi dikkat çekici tabii burada. S-400'lerle ilgili de bu hafta içerisinde bir karar vererek bu işi neticelendirecekler dedi. Putin de sıkı işbirliği içerisinde olduklarını Türkiye ile belirtti Suriye konusunda. Ticaret hacmi büyük ölçüde aslında ticaret damgasını vurdu konuşmasında. Türk akımı planlı şekilde ilerliyor dedi. Turist akını artıyor dedi. Kredi anlaşması bu arada, askeri işbirliği alanındaki kredi sözleşmesinin kısa sürede imzalanmasını beklediğini söyledi. S-400'leri kastediyor. Bir perspektif görüyoruz dedi ama kredi anlaşması konusunda mutabakat sağladıklarını söylese de, yani en kısa sürede imzalanmasından bahsetse de Türkiye'nin istediği S-400'lerin ortak savunma teknolojik altyapının Türkiye'ye sunulacağına dair bir şey söylemediğini belirtmek lazım. Orta Doğu, Suriye, Kudüs meselelerinde Suriye'de Soçi zirvesi, diyalog kongresi, yani Mısır'da söylediklerini tekrarladı aslında. Türkiye'de Astana tabii sürecinin üyesi olduğu için Türkiye bu yıl sonunda Astana'da tekrardan görüşüleceğini belirtti. Yanılmıyorsam 22 Aralık olması lazım, yalnız söylemeyeyim. Anayasa, BM gözetiminde seçimler, Beşar Esad'la bu konuları ele aldık dedi bu arada. Ankara'nın çok hazzetmediği lider biliyorsunuz, devrilmeye çalışıyordu Suriye lideri. Bundan bahsetti. Kudüs konusunda da Mısır'da söylediğini Ankara'da tekrarladı Rusya lideri. Amerikan başkanının kararının ancak çabaları, barış çabalarını sekteye uğrattığını söyledi. Trump'ın katkı sunmadığını, yapıcı olmadığını, krize çözüm bulma perspektifine zarar verebilir dedi. Bir de yarın İstanbul'da İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı var. Rusya'da çok geniş bir Müslüman nüfusa sahip bir ülke. Gözlemci İslam İşbirliği Teşkilatı'nda katılacak. Erdoğan beni bilgilendirdi dedi. Evet, böyle. Tabii Türk akımı denince akla bir de Güney akım geliyordu. Avrupa Birliği Güney akımın uygulanmasını imkansız kılmıştı, Avrupa Birliği kararları. Ve en son yakın zamanda da bunun üzerine Türk akımına zaten çevrilmişti, rotalar değiştirilmişti. Aslında Avrupa Birliği içerisinde çatlaklar da vardı. İtalya, Avusturya gibi ülkeler Güney akım projesini destekliyorlardı. Ama olmadı Rusya'nın bu projesi, Kuzey akım gibi Almanya'ya sarkan. Velhasıl şimdi o eğer olsaydı birleşeceği yerlerden birinde Avusturya'da doğal gaz aktarma merkezi var. Viyana'nın doğusunda Baumgarten. Nasıl okunuyor bilmiyorum, yanlış söylemiş olmayayım ama başlıca ana doğalgaz aktarım merkezi orada. Bugün patlama oldu, bir ölü 18 yaralı var en az. İhmal var diyorlar, şimdi kontrol altına almışlar. 60 yaralı, bir dakika, evet, hem 60 hem 18 rakamları var, net rakam hangisi bilmiyoruz. Ama dikkat çekici, en son Amerikan yönetiminin hem Kuzey akıma hem de Türk akımına karşı olduklarını söylemiş olduğunu da anımsatalım. Evet, Amerika'da New York'ta İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab'ın tanık olarak dinlendiği, aslında sanıktı ama tanık oldu, itirafçı oldu. Ve artık Hakan Atilla, Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısına'nın tek zanlı olduğu dava, 10. duruşmayı gerçekleştirdiler. Burada bir tanık dinlendi ama cemaatle bağlantılı polislerden biri olduğu anlaşılıyor. Bir de finansal suçlar uygulama ağında çalışan Joshua Kihan Baum dinlendi. Çapraz sorgu yapıldı. Ve burada bu söz konusu olan cemaatle bağlantılandırılan eski polis yetkilisi Hakkari'de ve İstanbul'da görev yapmış. Zarrab'ın lideri olduğu örgüt ile ilgili soruşturmanın bir numarasının dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan olduğu iddiasını dile getirdi. Tabii bu herkesin yorumu, işi gölgeleyecek Amerikan mahkemesindeki bu durum. Altın kaçakçılığı ve yaptırımların delinmesi sırasında komisyonlar ve rüşvetler alındığı yolunda ortaya serilenler bunu gölgeleyecek diye herkesin yorumları oldu. Ayrıca Muammer Güler'in oğluna 200 bin dolar ödendiği, Barış Güler aracılığıyla ödeme yapıldı, rüşvet verildiği iddiaları aktarıldı burada. Amerika'da bu arada hem yaygın bir, yurt dışında yaygın şube ağları olan Ziraat Bankası'nın New York şubesinde Haziran'dan beri işlem yapılmadığı ve şubenin tamamen kapatıldığı iddiaları var bu arada. Bu Zarrab davası yüzünden Türk ekonomisinin zarar göreceği herkesin üzerinde konuştuğu bir mesele. Evet, Amerikalı komutanlar geliyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ev sahipliğinde bir üçlü zirve düzenlenecek. Hafta sonunda Irak'ta da IŞİD'in yenilgiye uğratıldığı ilan edilmişti. Şimdi Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Wattle ile Avrupa'daki Kuvvet Komutanı Curtis Scaparotti resmi temaslarda bulunacak. Program değişikliği yapılmış aslında. Evet, 11'inde olacakmış ama ertelenmiş. Şimdi onlara tabii Irak Genelkurmay Başkanı da katılacakmış. TSK'dan açıklama yapıldığını belirtelim. Hem Osman Ganimi, Orgeneral Osman Ganimi, Genelkurmay Başkanı Irak'ın, hem de Amerikalı komutanlar yer alacak 14 Aralık'taki bu üçlü zirvede. Evet, Kudüs meselesi. Hafta sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert tepkileri vardı Amerikan Başkanı Donald Trump'a. Ey Trump, senin böyle bir yetkin var mı? Emlak mı alıp satıyorsun? Cümleleri oldu. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına yönelik olarak bunun geçersiz olduğunu söyledi. İslam dünyasının hassasiyeti bilindiği halde sürekli kışkırtma yapıldığını söyledi. Senin düştüğün yanlışa ey Trump düşmeyiz dedi. ABD herhalde pazularına güveniyor dedi. Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir dedi. İsrail'de terör devleti ifadelerini kullandı. İsrail için çocuk katili terör devleti dedi. İnsaflarına terk etmeyeceğiz Kudüs'ü dedi. Böyle bir sert bir çıkışı oldu. İsrail'den sert çıkışlar oldu. Telefon diplomasi yaptı Cumhurbaşkanı. Kazakistan, Azerbaycan, Lübnan cumhurbaşkanlarıyla görüşmüş. Hristiyan Lübnan'ın Cumhurbaşkanı Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüşmüş durumda. Alman hükümeti sözcüsü tepki gösterdi. Stefan Seybert Erdoğan'ın İsrail'le ilgili açıklamalarını yanlış ve kabul edilemez diye nitelendirdi. Bu arada Almanya'daki gösterilerde Yahudi bayrağı, İsrail bayrağı yakılırken yanında Türk bayrağının da göründüğü manzaralar yaşanmıştı. Böyle tepkiler oldu. Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aramaya cesaret edemediği çıkışı var. Başbakan Binali Yıldırım'ın ve Rusya Devlet Başkanı'nın gelmesinin tesadüf olmadığı yorumunu yaptığını belirtelim. Amerikan yönetimine geri adım attırmaya çalıştığı Türkiye'nin ve Kudüs meselesini de diplomasisinde kullandığı yorumları var. Tabii Türkiye içerisinde de işte muhtarların turplu Kudüs eylemlerine tanıklık ediyoruz. Dünyada da gösteriler var. Beyaz Saray önünde gösteriler yapıldı. İsrail, Lübnan'da dün gösteri vardı, çok kalabalık. Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın etkili olduğu Dahiya bölgesinde çok büyük bir gösteri vardı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise Avrupa'ya gitti ve Paris ve Belçika'nın başkenti Brüksel'i ziyaret etti. Kendi tezlerini savunmaya çalıştı. Başkent ilan edilmesi gerektiğini, Avrupalıların da başkentlerini oraya taşımaları gerektiğini söyledi ama uluslararası BM kararlarının ötesinde pek bir şey çıkmamış gözüküyor. Macron'la görüştü. İsrail'e yapılan terör saldırılarını kınadılar hepsi. Trump'ın kararını onaylamadığını söyledi Macron ama kınamadığını da söyledi. Dikkat çekiciydi Fransa'nın tutumu. Aynı şekilde AB dış politika şefi Federica Mogherini ile ortak basın toplantısı yaptı. 22 yıl sonra aslında AB Dışişleri Bakanları ile görüşen ilk İsrail Başbakanı oldu Netanyahu. Kudüs kararını savundu. Böyle barışa bir şans verebilirsiniz dedi. En azından Avrupa devletlerinin Kudüs'ü başkent olarak tanıyacağına inandığını söyledi ama işte iki devlet üzerinde temellenmesi gerekiyor yanıtını aldı AB'den, pek de istediğini bulamamış gibi gözüküyor Benjamin Netanyahu. Göreceğiz tabii ne olacağını. Trump'ın baş düşmanı Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un bunak diye seslendi Amerikan Başkanı Donald Trump'a hafta sonunda. Tel Aviv'den Kudüs'e Amerikan elçiliğini taşıma kararını pervasız ve aşağılık bir hamle diye nitelendirdi. Arap Birliği dün Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı. Yine bu kararı eleştirdi. Hükümsüz dediler. Filistin ve Ürdün'ün talebi üzerine bir olağanüstü toplantıydı. Mevcut statünün korunması gerektiğini vurguladılar. Bir de AB Arap Birliği Liderler Zirvesi toplansın diye bir girişim var Mısır'da, Mısır'dan. Hizbullah'ın Kudüs mitingini söylemiştim size dün yapılan. Hasan Ruhani'nin açıklamaları var. Nasrallah'ın Hizbullah liderinin İsrail için sonun başlangıcı olacak Trump'ın kararı dediler. IŞİD'le mücadele bitti, şimdi İsrail'e odaklanacağız vurgusu yapıyor. Direniş hattı olarak kendisini tanımlayan İran ve Hizbullah Filistinlilere birlik olma çağrısı yapıyorlar. Kasım Süleyman'ın Filistin gruplarıyla görüştüğü bilgisi yansımıştı. Körfez'den de daha sessiz sakin kınamalar var tabii Katar'dan, daha çok ihvancıları destekleyen Katar yönetiminden. Ama Suudi Arabistan'da da medyaya ayar verildi. Yani çok da bu işi kaşımayın, Trump'ın bu Kudüs meselesini gündeme getirmeyin dedikleri Suudi medyasına haberleri söz konusu. Evet, İsrail'li Kudüs işlerinden sorumlu bakanı Zeev Elkin, Trump'ın açıklamasını da yetersiz bulmuş. Kentin doğusunun Filistinlere verilmesine kapı araladığını aslında iddia etmiş. Nasıl iddia etmiş onu anlamak mümkün değil. Birleşik Kudüs demedi diye böyle bir şey iddia etmiş. Komedi biraz tabii. Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson da büyük ihtimalle 2 yıl boyunca taşınamaz. Hani o kolay değil öyle, yerini bulacaksın, güvenilir bir yer bulacaksın, güvenlikli bir yer bulacaksın vesaire. Hani Trump bu açıklamayı yaptı da biz hemen taşımayacağız mesajı vermeye çalışıyorlar. Evet, Suriye hikayeleri, Suriye başlıklarına da birkaç başlık vereceğim, vaktim azalıyor. Lavrentiev, Rusya'nın temsilcisi Astana sürecinde baş müzakereci olarak yer alıyordu. Esad'ın Suriye liderliği için seçimlere katılmasının hiçbir şeyi yok. Katılmaması için hiçbir gerekçe yok tutumu takındığını belirtelim. Hani Esad'ı koruyup kolladığı yönünde bir takım tartışmalı durumlar var çünkü Rusya'nın. Bir de Amerika ile Rusya arasında hava sahası problemleri var. Rus avcı uçağından Amerikan jetine bir önleme faaliyetleri söz konusu oldu. Tabii Pentagon geçen hafta bizim sayemizde IŞİD yenildi açıklaması yapmıştı. Rusya tam aksi görüşü dile getiriyor. Suriye ordusu ve Rusya'nın büyük operasyonları sonucunda IŞİD'den kurtulduğunu söylüyorlar. Böyle gelişmeler var. Bir de Afrin'e gireriz diyen bir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüyorum. Tekrar artık bu kaçıncı bilmiyorum ama Putin her gelişinde Türkiye'nin Afrin'e gireriz tarzı açıklamalarını artık işitiyoruz. Bilmiyoruz ne zaman olacak ya da umarız olmayacak elbette. Dediğim gibi Irak'tan IŞİD'i tamamen bitirdik açıklaması geldi. Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak Başbakan Haydar El-İbadi tamamen kurtarıldığını Irak'ın IŞİD'den duyurdular. Sadr'ın ise muhalefetteki Sadr hareketi Haçlı güçleri, milis güçlerinden silahlarını devlete teslim etmelerini istedi kendisi. Irak'tan böyle başlıklar var. Evet. Hasan Ruhani'nin Suudi Arabistan'la iyi ilişkiler kurabiliriz çıkışı oldu. Yemen'e yönelik bombardıman durdurulursa ve İsrail'le ilişkiler kesilirse o zaman düzeltiriz diyerek koşullar içerisinde söyledi. Ruhani bu arada yarın İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için İstanbul'da gelecek, onu da belirtelim. Evet. Trump'ın hafta sonunda yine Florida'da destekçilerine yaptığı konuşmada NATO ziyareti sırasında ittifak üyelerinin ödeme yapması gerektiğini doğrudan söyledim ben. Aksi takdirde örgütte yerleri yok. Rusya'ya karşı korumayacağız diye bir res çekti. Merkel'e bize biraz daha para verin dediğini söyledi. Biraz işte bizde hani Kasımpaşalı ağzı denir ya, öyle konuşmuş. Zaten problem olmuştu. Biz ödeme yapmayan bir ülke için 3. Dünya Savaşı'na mı gireceğiz diye de ne kadar böyle iş adamı tarzında Amerika'yı yönettiğini göstermiş oldu Donald Trump. Evet. New York'ta bir saldırı girişimi var. Bangladeşli zanlı yaralı halde 42. cadde ve 8. bulvar yakında bir metro istasyonunda bir patlama oldu. Allah'tan çok büyük bir hasar olmamış. Yaralı halde Bangladeşli zanlı gözaltına alınmış ama bu tabii Trump'ın göçmenlere aile birleşimi vizesi kaldırılsın demesi, gevşek göç sisteminde reforma gidilmesi taleplerinin yükselmesine sebebiyet verdi. Trump'tan başka çıkışlar var. Amerikan medyasıyla yine kavga etti kendisi. Dolu mitingi yarı boş göstermiş CNN ve o yüzden yayılım ateşine tuttu ama 4 saat televizyon izlediği, kadınlara cinsel tacizler suçlandığı, yine bir de Ay misyonunu yeniden başlatacağı muhabbetleri vardı, onu belirtelim. AB-Türkiye başlıklarında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara destek için 700 milyon euroluk iki programa AB'nin onay verdiğini belirtelim. İki insani yardım programına tabii daha önceki verilen paraların Suriyelilere büyük çoğunluğunun kullanılmadığı eleştirileri gelmişti Avrupa Birliği'nden. Ona rağmen bu paranın ödenmesi söz konusu olmuş anlaşılan. Ama yeni Suriyeliler müzakeresi de başlatılmış. Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger açıklamış. 3 milyar euroluk anlaşmanın Ocak 2018'de sona ermesinden önce yeni müzakerelerin başlayacağını belirtmiş. Tabii Türkiye'deki OHAL koşullarını da vurgulayarak yapmış burada bu açıklamaları. Evet, Avrupa'dan birkaç başlık verip bitireceğim. Alman Sosyal Demokrat Partisi lideri Martin Schulz 2025'te Avrupa Birleşik Devletleri'ni kurmak için mücadele edeceğini söylemiş. SPD kongresi vardı pazar günü, daha fazla birbiriyle iç içe geçmiş entegrasyon sağlamış Avrupa çağrısında bulundu. Federal Avrupa yaratacak anayasal uzlaşı istiyorum dedi. Bu tabii 2000'lerin başında da gündeme gelmişti ama sonra Avrupa ruhu gömüldü aslında. Tek tek ulus devletlerde problem çıktı. O yüzden Schulz bu hayali biraz zor hayata geçirecek gibi gözüküyor. Bakıyorum, İspanyol jandarmasından Katalonya'da müzeye operasyon, tarihi eserleri, 44 tarihi eseri taşımışlar. Bağımsızlık referandumuyla gündeme gelmişti. 2 yıldır devam eden bir manastırda çıkan, 30 yıl önce Katalonya özerk yönetimine satılan sanat eserleri, bir de hukuki tartışma patlak vermiş bu alanda. Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin sigara tiryakisi lideri Heinz Christian Strache, koalisyon görüşmelerinde sigara yasağını delmiş. Önümüzdeki Mayıs'ta da yürürlüğe girmesi beklenen karar ile sigara yasağı kaldırılacakmış. Avusturya'dan böyle bir haber var. Evet, bitirmem gerekiyor artık çünkü hakikaten çok geç kaldık. Uzaydan gelen virüs 23 Aralık'ta dünyayı yok edecek diye bilim insanlarına mal edilen Science dergisinin haberi Hintli astronomlara mal ediyordu ama yalan çıktı, doğru çıkmadı. Belirtelim, herkes bir ara o kadar çok dertlenmiş ki oh inşallah ki inşallah gelir gibi yorumlar vardı sosyal medyada. Allah'tan böyle bir şey yokmuş, haber yalanmış, onu da belirtelim. Bir ara verelim, Patti Smith'ten Pastime Paradise'ı dinleyelim. Hemen az sonra Kerim Has'la konuşacağız.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Kerim Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi.
Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Moskova Devlet Üniversitesi'nden Doktor Kerim Has var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda Hanım, hoş bulduk.
Kerim Bey, hep konuşuyoruz ara ara, hatta artık o kadar hızlandı ki gündem. Hakikaten Rusya'nın dahil olmadığı Orta Doğu ile ilgili herhangi bir konu yok. Küresel düzlem başka. Ama bu sefer hakikaten Putin yine şaşırttı herkesi. 2015 Eylül'ünde Suriye sahasına yapılan savunma anlaşmasıyla müdahil olunduğundan bu yana ilk kez Suriye'ye adım attı, Humeymim üstüne. Ama aynı gün sabah kahvaltısı orada, öğlen yemeği Kahire'de, akşam yemeği de Hüsnü Mahalli'nin, gazeteci büyüğümüz Hüsnü Mahalli'nin ifadesiyle, akşam yemeği de Ankara'da. Öncelikle buradan başlayalım. Bir günde 3 ülke. Üstelik 2 tanesi, biri Ankara'nın rejim değiştirmeyi hedeflediği, başarısız olduğu Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la buluşma. Öbürü de Türkiye'deki ihvancılık açısından önem taşıyan Mısır'da ordunun devreye girmesiyle iktidara gelmiş El-Sisi'nin Mısır'ı. Bunu evet. Nasıl okumak lazım? Yaklaşan Rusya'da seçimler, Putin'in adaylığı, hem Orta Doğu politikaları hem Rusya açısından nasıl okumak lazım?
Şimdi tabii bahsettiğiniz husus çok önemli. Nitekim sadece yani Suriye'de bulunmuş olması, 17 yıllık iktidarın Putin ilk defa 3 ülkeye aynı gün içerisinde bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bir de krizin başından beri Suriye'yi ziyaret eden herhangi bir devlet başkanı olmamıştı. İlk defa Putin bir devlet başkanı olarak Suriye'yi
evet,
ziyaret etti.
O da çok önemli.
Bu da önemli. Yani herhangi bir ülke devlet başkanı veya cumhurbaşkanı ziyaret etmemişti Suriye krizi başladığından beri. Bunu da vurgulamak gerekiyor belki. Genel olarak ben bu üç ülkeye yapılan ziyareti birkaç başlık altında belki değerlendirmek gerekiyor. Öncelikle burada birinci olarak tabii Rusya'nın Orta Doğu'da artan nüfuzunu gösteriyor en başında bu ziyaret.
Evet. İşte
Suriye, Mısır ve Türkiye gibi bölgenin 3 kritik ülkesine ziyaret aynı gün içerisinde gerçekleştirmesi. İkincisi tabii Suriye krizi bağlamında bakıldığında işte hem Türkiye ile Mısır'ın da önemli aktörler olarak devrede olduğu göz önüne alındı.
Evet.
İşte çatışmasızlık bölgelerinin iki tanesinin kurulmasında Mısır'da yer
evet.
almıştı biliyorsunuz.
Evet,
Türkiye'de zaten var. O zaman burada Rusya'nın Suriye krizinde temel inisiyatifi elinde tutmak istediğini gösteren bir gezi oldu bu. Nitekim askerlerin çekilmesini de biraz böyle yorumlayabilir.
Çekici demedi ama kararı. Ben yanlış mı okudum? Evet. Siz Rusya'sından dinlemişsinizdir.
Azaltma.
Konuşlanma, daimi konuşlanma noktalarına geri çekilme. Ben bunu evet. Humeymim ve Tartus'a diye anladım açıkçası. Tabii oradan daha azaltılabilir, o başka. Onu zaten Savunma Bakanlığı açıklamıştı ama herkes aman Rusya çekiliyor kaçıncı kez açıklaması diye yorumladı. Ben cümleye, İngilizce cümleye baktım. Daimi konuşlanma noktalarına çekilmesine başlanması ifadesi dikkatimi çekti. Belki Rusçasından siz daha yani aydınlatabilirsiniz.
Çekilme derken dediğiniz tabii husus da önemli ama genel olarak Putin'in bütün ifadesine bakarsak orada zaten söylediği Tartus ve Himeyim'in üstünde varlığı devam edecek diyor. Önemli bir kısmı eve dönecek. O da Rusya'ya diyor. Onu da söylüyor orada. Eve dönecek diyor önemli bir kısmı. Ama bu demek değildir ki Rusya Suriye'den çekiliyor anlamına geldi. Yani nitekim zaten 2016 Mart ayında veya 2016'nın yine
2017
Aralık
Ocak'tı.
Ayında da Putin bir çekilme kısmi olarak yani askerlerin veya savaşçıların olsun askeri mevcudiyetinin geri alınması bağlamında bir karar almıştı. Ancak sonrasında gerektiği zaman zaten arttırdı bunları.
Evet.
Dolayısıyla hani bu ikinci bağlamda baktığımızda bu üç ülke zaten birbiriyle ilintili Suriye krizi bağlamında. Burada Rusya'nın bu inisiyatifi elinde tutmak, çözüm inisiyatifini elinde tutmak istediğini söyleyebiliriz.
Evet.
Çünkü olarak bu gezi önemli kılan bence biliyorsunuz hem Türkiye ile Suriye arasında bir gergin bir durum var. Bunu zaten biliyoruz. Bir de Türkiye ile Mısır arasında da bir ilişkiler çok olumlu değil. Bu anlamda bakıldığında Rusya'da Orta Doğu'da her aktörle konuşabilme becerisi evet. ve kapasitesi gösteren bir ülke. Daha doğrusu tek ülke. Bunu da görmek
evet.
lazım. Bu gezi bu bağlamda Moskova'nın Orta Doğu'da danışılması gerekli ve görüşü önemli, temel ve hatta ara bulucu bir aktör olarak ortaya çıktığını da gösteriyor bence. Dolayısıyla bu anlamda Trump'ın işte son aldığı Kudüs kararını da buna eklersek, nitekim bu görüşmelerde de öne çıkan en temel gündem maddelerinden birisi yine Kudüs olmuştu. Dolayısıyla evet. Moskova'nın Orta Doğu'da Kudüs üzerinden de yine sadece Suriye krizi değil diğer Filistin İsrail meselesinde de bir şekilde devreye gireceğini, artan rolünü gösteriyor. Ve dördüncü olarak belki hani kısaca hani bahsetmiş olayım. Rus dış politikasında iki temel enstrüman vardı. Birincisi askeri ve savunma enstrümanları. İkincisi de enerji politikaları. Şimdi baktığımızda bu ziyaretlere hem Mısır'a hem de Türkiye'ye
evet.
özellikle baktığımızda nükleer anlaşmalar imzalandı Mısır'la. Evet. İşte Zohuf doğalgaz yatağına yönelik Rosneft'in %30 hissi alımı söz konusuydu. Burada devreye girecek olan projeler muhtemelen konuşuldu. İşte Türkiye ile Akkuyu meselesi yine konuşuldu, nükleer santral, Türk akımı meselesi var. Yine Rosneft'in Irak Kürdistan'ında ve yine Gazprom'un da buralarda projeleri var. Genel olarak bakıldığında Suriye krizi bağlamında zaten bölgeye Rusya askeri olarak dönüş yapmıştı. Bu önümüzdeki dönemde bu iki temel enstrümanın Rus dış politikasında Orta Doğu bağlamında çok daha güçlü bir şekilde devrede kalacağını öngörebiliriz. Bu anlamda bu ziyaret bu açılardan bakıldığında bence çok başarılı geçti Rusya açısından.
Peki şimdi ben dikkatimi çekti. Türkiye'de Kudüs açıklaması özellikle çok önemsendi. Ben de açıkçası işin ekonomi ve enerji ve güvenlik alanına daha önem atfediyorum. Evet. Ama hani Putin Kudüs'te bizim pozisyonumuzda diye bir takım yorumlar oldu. Ben tekrardan baktım. Aslında Rusya lideri Kudüs açıklamasını Ankara'da yapmıyor. Önce Mısır'da, Kahire'de yapıyor. Açık bir biçimde aslında Kahire'de ne dediyse Ankara'da da onu tekrarlıyor. Evet. Yani ben bunu daha genel bir mesaj olarak algılıyorum. Biraz da tabii Rusya'nın uluslararası hukuku gözeten pozisyonunu tekrarlar gibi algılıyorum. Türkiye'nin pozisyonuna geldiği yorumuna katılır mısınız siz Rusya'sından da anlamışsınızdır?
Yok yani tabii ben öyle düşünmüyorum. Yani Türkiye ile orada ortak bir pozisyona sahip değil Rusya. Rusya'nın pozisyonu açık aslında. Bunu Nisan evet. 2017'de ifade etmişti Rus Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada. O zaman ilk defa zaten o dönem itibariyle yani bundan birkaç ay öncesi işte Nisan ayı o zaman ilk defa Rusya Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ilan etmişti. Evet. Doğu Kudüs'ü de ileride kurulacak olan Filistin Devleti'nin başkenti olarak tanıdığını ilan etmişti ki o gün itibariyle Batı Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan bir ülke yoktu.
Evet.
Şu an Çekya zannediyorum onu tanımış katıldı durumda. Ancak yani o dönem itibariyle yani Nisan 2017 itibariyle zaten Rusya'nın bu kararını Tel Aviv yönetimi de olumlu karşılamıştı.
Evet.
Çünkü o tarihe kadar Batı Kudüs'ü dahi başkent olarak kabul eden bir ülke yoktu.
Evet.
Gelinen noktada bu kararını Rusya'nın değiştirecek herhangi bir durum ortaya çıkmış değil.
Evet.
Bunu vurgulamak lazım. Burada tabii Trump'ın aldığı karar işte hem Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesi, bunun da zaten ucu açık aslında. Tam yoruma da muhtaç. Oradaki ifadeleri Amerikalılar da kendi aralarında yani Doğu Kudüs'ün tekrardan devreye girebileceğini bahsediyorlar. Ama yani yuvarlak ifadelerle Trump aslında bu kararı aldı. Tabii bir de Büyükelçiliğin taşınması meselesi vardı ama her halükarda baktığınızda bunun önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yani bunun birkaç yıl sürebileceği zaten ifade ediliyor ki bu zaten Trump'ın görevde kalıp kalmayacağı ya bunlar soru işaretleri. Bu karar Trump'ın kararını gerçekleştirmesi, Kudüs'ün tamamen tek başına İsrail'in başkenti olması kararı ne kadar gerçekleştirilir? Bu bir bence soru işareti olarak duruyor. Böyle bir durum varken bunun da ötesinde Rusya ile İsrail ilişkilerine bakıldığında çok ciddi bir bence bir stratejik ortaklık söz konusu. Zımni bağlamda bir stratejik ortaklık söz konusu bir Rusya ile İsrail arasında. İlişkiler çok üst düzey güven endeksine dayalı bir şekilde ilerliyor. Rusya Suriye'ye müdahale ettikten sonra ilk uçuş güvenliği anlaşmasını İsrail'le imzalamıştı. Bölgede hem Rusya İsrail'in çıkarlarına saygı duyuyor hem de İsrail Rusya'nın çıkarlarına saygı duyuyor. İşte İsrail'in İran'ın Suriye'deki nüfuzuna yönelik yeri geldiğinde Hizbullah'ı işte yaptığı operasyonlar var. Rusya buna çok ses çıkarmıyor. Ama
evet.
Öte yandan Rusya'nın Suriye'nin yeniden inşasına yönelik çözüm planına da İsrail destek veriyor. Genel olarak hani bakıldığında veya yüksek savunma teknolojileri bağlamında İsrail ile Rusya arasında ciddi bir işbirliği var. Defalarca Netanyahu, Putin bu konuları dile getirirler, görüşler. Veya gelecek Suriye vizyonları bağlamında İsrail ile Rusya, Rusya ve İran'a göre daha fazla örtüşen bir pozisyona sahipler. Dolayısıyla bu perspektif eklemek lazım buna. Ve bunun da haricinde tabii İslam dünyası, ki böyle bir dünya bence mevcut değil. Hı hı. Müslümanların yaşadığı ülkeler var aslında baktığınızda. Tek başına bir İslam dünyası söz konusu değil. Bu ülkelerin de, Müslüman ülkelerin de kendi aralarında zaten bir fikir birliği mevcut değil. Mısır olsun, Suudi Arabistan olsun, Körfez ülkeleri olsun. Bölgede İsrail'den ziyade son zamanlarda İran'ı birinci tehdit olarak kabul ediyorlar. Yapılan, ortaya çıkan tepkiye baktığımızda da bence çok etkisiz bir tepki oldu bu, onların tepkileri. Ama Türkiye daha farklı, daha sert bir pozisyon takılmış durumda. Diğer Müslüman ülkeler daha farklı. Hani Müslümanların yaşadığı ülkeler, yani özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bence dediğim gibi bir İslam dünyası söz konusu. Dolayısıyla onların da zaten bu ülkelerin de, Orta Doğu'daki bu ülkelerin de Rusya'yı kabul ettiklerini görüyoruz son iki yılda Suriye kriziyle birlikte. Ekstradan Rusya bu ülkelere de yanaşmasını veya bu ülkelerin pozisyonunu da destekleyen bir tavır almasına gerek duymuyor benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla burada bir taraftan tabii bu ülkelerin Amerika ile özellikle yaşayabilecekleri krizi, gerginliği Rusya'da kendi açısından bir kazanıma dönüştürmeye çalıştı ki benim gördüğüm kadarıyla Putin'in dünkü hem Mısır'da hem işte Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası açıklamalarında uluslararası hukuku vurguladı ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları, yine Birleşmiş Milletler alınan kararları vurgulayarak zaten bunlar Rusya'nın kararlarıyla da uyumlu, burada bir temkinli yaklaşarak ne İsrail'e çok fazla yüksek perdeden ses çıkarak, ama öte yandan da Filistin sorununda da bir şekilde inisiyatif alabilecek bir aktör olarak öne çıkan bir pozisyon takındı diyebiliriz.
Peki yarın tabii İslam İşbirliği Konferansı'nda Rusya'da var, Müslüman nüfusa sahip bir ülke olarak gözlemci sıfatıyla elbette. Burada da farklı bir tutum beklememek gerekiyor herhalde Rusya'nın, zaten hani gözleyeceklerdir ne oluyor ne bitiyor diye. Pek ben yani, de yazdım çok da birlik beklemek mümkün değil, aynı bakıyoruz demek ki. Ama hani burada da gözleyecek, tamamlayıcı olarak soruyorum. Yani burada bir şey değişmesini beklememek gerekiyor Rusya'nın.
Yani ben bu tavrını dediğim gibi Nisan ayında aldığı tavrı değiştirecek bir neden ortada yok. Bunu değiştirmeyecektir. Ama burada ton farkı olabilir. Zaman zaman hani burada yani karşı çıkma veya işte tepkisel bağlamlar ton olabilir ama pozisyonu aynı duracaktır. Orada da asıl amacı dediğim gibi bölgedeki ülkelerin Amerika ile yaşayabileceği krizleri, gerginlikleri kendi adına kazanca çevirmek şeklinde olacaktır. Ki Türkiye ile bu anlamda benim dün itibariyle hani gözlemlediğim bir mesafe bu anlamda yani alınmış denilebilir. Yani Türkiye'nin Ankara'nın Kudüs konusunda İsrail'e sert çıkması ve İsrail'den de ziyade yani Amerika'ya sert çıkması, Türkiye-Amerikan ilişkilerini, Türkiye-NATO ilişkilerini gelebileceği için bu Rusya'nın da faydalanmak isteyeceği bir husus olacaktır.
Peki son olarak çok az bir vaktim kaldı, o yüzden biraz kısa isteyeceğim ama S-400'lerle ilgili verdikleri ortak açıklamada, basın toplantısı da değil, soru almadılar, sadece açıklama yaptılar. S-400'lerle ilgili bu hafta içerisinde dedi, Putin'de kredi, devlet kredisi meselesine el attı. Yeni bir şeye işaret ediyor mu hakikaten bu?
Benim gördüğüm kadarıyla S-400'lerde kredi de alınsa bu bir nihai anlaşma anlamına gelmiyor. Yani kredi muhakkak zaten bu bir sorun olarak ortadaydı. Defalarca aslında öncesinde biliyorsunuz anlaşma imzalandı, tamam ifadeler, açıklamalar yapıldı. Ancak bunlar yuvarlak ifadeler. Yani neticelenecek veya işte ya bu biz anlaşmanın ne şekilde imzalandığı konusunda bir resmi bir açıklama, aslında detayları bilmediğimiz için çok fazla bir elimizde bir bilgi yok. Ama benim gördüğüm kadarıyla kredi meselesinde Türkiye burada işte Rusya'dan bir kredi alacak. Ruslar buna olumlu yanıt vermişler genel çerçeve bağlamında ama şartlarını bunu bilmiyoruz. Kredi meselesi işte 2 milyar 2,5 milyar dolardan bahsediliyor. Rusya bunu tamamen mi, krediyi tamamen mi verecek, yoksa Rus Türkiye ile bir garanti kapsamında mı devreye girerek böyle bir kredi anlaşması imzalanacak? Bu konuda çok bir bilgiye sahip değiliz. Burada söyleyebileceğimiz şu, şu an itibariyle S-400'ler benim anladığım kadarıyla böyle bir teknoloji transferi veya ortak üretim konusunda bir anlaşma ifade edilmiyor. Yani bunlar dile getirilmedi. Dün de nitekim dile getirilmedi. Daha öncesinde de dile getirilmedi. İkinci sevkiyat tarihi ne zaman, bu da bir belirsiz.
2019 dedi en son bizim bakan.
Şimdi bu konular hep yoruma açık. Çünkü anlaşma imzalandı denmişti önceden. Görüyoruz ki o zaman anlaşma imzalanmamış.
Evet.
Yani kredi verilince anlaşma ne olacak, şartları ne olacak, hangi tarihte teslim edilecek veya bunların işte dost düşman kodlaması nasıl olacak, yoksa direkt hazır teslim mi alacak Türkiye? Bunlar nerelere konuşlandırılacak? Bunlar yoruma açık meseleler. Teslim tarihini ben açıkçası 2019 olacağını hiç zannetmiyorum. Yani şahsi fikrim, yanılabilirim ama hiç zannetmiyorum.
Anladım.
Çünkü Rusya'nın kendisinin ihtiyacı olan 56 füze bataryası var ki bunun şu hali hazırda 38'i tamamlanmış durumda. İhtiyacı 10'a 18 civarı ihtiyacı var. Yılda 4-5 batarya ürettiğini düşünürsek bu 3-4 yıl en az bir sürecek bir husus. Şimdi bakıldığında, bu çerçeveden bakıldığında benim anladığım S-400'ler konusunda bir ortak zemine doğru yaklaşılıyor. Ancak bu ortak zeminde daha ziyade Rusya'nın şartlarının kabul edildiği veya işte bu teknoloji transferi, ortak üretim, dost düşman kodlaması meselesinde daha ziyade Rusya'nın şartlarının kabul edildiği şekilde bir anlaşmaya varılacak tarzında bir yorum yapabiliriz. Ama diğer meselelerde ne zaman teslim olacak veya işte diğer basit hususlarda belirsizlik bence henüz sürüyor yani.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Kerim Asa değerli katkıları
ben
için.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi yayınlar.
Evet, İsveç'ten Sinje Nergard'dan Coco Bello'yu dinleyelim. Yarın görüşmek üzere.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış.
Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden.
Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik.
Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.